Ayrım 3, sayfa 17. Esma ile Süleyman ara sıra farkında olmadan birbirlerine bakıyorlar. Alev alev yanan gözlerle bakıyorlar birbirlerine. Ama ellerini her zaman zapt ediyorlar. Birbirlerine asla dokunmamaya yemin etmişler. Yeminleri sayesinde her gece böyle bir araya geliyorlar. Yıllardır böyle sevişiyorlar. Lekesiz, günahsız. Süleyman soruyor. Esma, neden karım olmuyorsun? Esma gözlerini yere indiriyor. Hala kara yaz çarşafları içinde. Bir varmış, bir yokmuş diye başlıyor Esma. Bütün masalların başladığı gibi. Bir bülbül varmış. Bir gülü sevmiş. Gül, bülbülün güzel şarkısıyla öyle heyecanlanmış ki sapında titremeye başlamış. O zamanki bütün güller gibi o da beyazmış. Ama yapraklarında çiğden gözyaşları varmış. Bülbül gülün yanına iyice sokulup fısıldamış. Seni seviyorum gül diye devam ediyor Süleyman. Esma'nın kaldığı yerde. Gülün yanakları kızarmış ve hemen pembe pembe goncalar tomurcuklanmış. Bülbül daha da sokulmuş güle. Allah gülün asla dünyevi bir aşk yaşamasını istemezmiş. Ama gül dayanamamış. Yapraklarını ardına kadar açmış ve bülbül onun öz suyunu çalmış. Ertesi sabah gül olanlardan o kadar utanmış ki kıpkırmızı kesilmiş. Kırmızı goncalar açmış. O gün bugündür bülbül her gece gülü ziyaret eder. İlahi aşk şarkıları söyler. Ama gül bir daha bülbülü asla kabul etmez. Çünkü Allah bir çiçekle bir kuşun birleşmesini caiz saymaz. Gül, bülbülün şarkılarıyla titrese bile bir daha yapraklarını hiç açmaz diye bitiriyor Esma. Bir an sessizlik oluyor. Gökten 3 elma düşmüş diyorlar Esma ile Süleyman bir ağızdan. Biri sana, biri bana, biri de bu hikayeyi anlatana. Ve bir tane de her şeyi duyan, her şeyi gören duvarlara. Gülüyorlar. Bütün hikayeler işte böyle sona erer. Esma ile Süleyman sabah ezanı okununcaya kadar birbirlerine şiirler okuyor, hikayeler anlatıyorlar. Yapamadıkları başka şeylerin yerine. Aşkın her şeyden üstün olduğu ve mutluluk içinde acı çektikleri gizli dünyalarını kimseler bilmiyor. Ayrılırlarken Esma her seferinde Süleyman'a içine bir şeyler koyduğu bir mendil veriyor. Nefis Hacı Bekir lokumları mesela. Süleyman Esma'nın önünde eğiliyor, fesini giyiyor ve alacakaranlığa karışıyor. Esma seccadesini tekrar çıkarıyor. Parmaklarını birleştiriyor ve yüzünde gizemli bir gülümsemeyle secdeye geliyor. Seccadesinin üstünde bir bakla tanesi gibi kıvrılmış durumda uykuya dalıyor. Her gece böyle ya da hemen hemen her gece. Sabah olduğunda hanımını o durumda bulan Gonca Esma'nın üstünü örtüyor. Ağabey İskender'in hediyesi olan ve milyonlarca ipek böceğinin kozasıyla dokunmuş bir örtüyle. Dediklerine göre Bursa'nın en iyi ipek üreticiymiş İskender. Bursa'nın en iyi ipek üreticisiymiş İskender. Bugün buraya gelecek ve hepsinin hayatını değiştirecek. Gonca odada bir erkek kokusu alıyor. Gonca biliyor. O da benim gibi biliyor ama dilini tutuyor. Korkuyor. Başkaları öğrenirse hanımını taşlarlar çünkü. Ya da başka zalimce işkenceler yaparlar. Yüzünü tanınmaz hale getirirler. Adamı da sürgüne yollarlar. Gonca bir zamanlar küçücük bir çocukken gördüğü bir manzarayı hiç unutamıyor. Bir kadını boynuna kadar, erkeğe ise beline kadar kuma gömmüşler ve akbabaların insafına bırakmışlar. Gecenin yırtıcıları güneşin yükselmesiyle kaçıştıktan sonra yoğurtçusu, eskicisi ve bohçacı kadınlarıyla yeni bir alay önümden geçer. Gözleri bana dikilidir. Hissederim. Sanki bir peçe çekilmiş gibi görünen yaşı belirsiz yüzüme baktıklarında duvarlarımın ardında hayaletimsi varlıkların gezindiğini hayal ederler. Rüyalar evi diye fısıldarlar birbirlerine. Süleyman gündüzleri bu sefer meşru olarak kürekleri çeke çeke kayığıyla tekrar gelir. Ayak oğlanın Şükrü onu iskelede karşılar ve dershaneye geçirir. Eskiden oğlanların babasına herkesin büyük alim dediği adama ait olan ve yüksek duvarlar boyunca dikkatle yerleştirilmiş yılların bilgi birikimini fısıldayan eski haritalar, özel tıbbi aletler, dizi dizi tozlu ciltlerle doludur burası. Ama oğlanların en çok ilgisini çeken nesne, anatomi dersinde kullandıkları iskelettir. Çok kısa boylu bir insana ait olan bu iskelete çocuklar Yusuf adını taktılar sevecenlikle. Adamın iskelet haline gelmeden önce başından geçen maceralar hakkında hikayeler uydurup dururlar. O sabahta siyah giysileri içindeki oğlanlar dershaneye giren Süleyman'ın elini öpüyorlar. Süleyman şefkatle onların kulaklarını çekiyor. Sonra hep birlikte yoğun bir erkek ciddiyetiyle alçak masanın etrafına çöküyorlar. Süleyman oğlanları kendine çekmeyi çok iyi biliyor. Çocuklar hocalarının çayını karıştırmasını sessizce bekliyorlar. Klik, klik, klik. Hüüüp. Kadri hep hülyalı. Alaaddin hep kıpır kıpır. Kalemiyle oynuyor. Bir önceki gün tarih dersinde öğrendiklerini ezberden tekrarlıyorlar. İstanbul'un fethi. Fatih Sultan Mehmet'in Galata'dan karşıya yağlı kızaklar döşeyip gemilerini nasıl Haliç'e indirdiğini ve Bizans İmparatorluğu'nun tarihi başkentini nasıl fethettiğini anlatıyorlar. Bu ne zaman oldu diye soruyor Süleyman. 1453'te diye yanıtlıyor Kadri kolaylıkla, daha adam sorusunu bitirmeden. Hilal'in haçı kırdığı yılda. Bu tarihin başka bir emniyeti var mı? Evet, bu olay Orta Çağ'a sona erdirdi. Müslümanlar Hristiyanları yendiler. Kiliseleri camilere dönüştürdüler. Kaptanı Derya Barbaros'un Akdeniz'de filosunu tam yitirmek üzereyken nasıl gökyüzünde yeni doğan ay ile parlak bir yıldızın, Venüs'ün belirdiğini ve bu iki gök cisminin tarihin yönünü değiştiren ilahi bir haberci olduklarını anlatıyor Süleyman. Kaderi değiştirmek için işte böyle ilahi bir mucize gerekir. Herhangi bir kaderi, nerede olursa olsun. Sonra kruvasan çöreğinin hikayesine geçiliyor. Osmanlı orduları ellerinde hilalli sancaklarıyla Viyana kapılarına doğru ilerlerken şehrin fırıncıları yaklaşan tehlikeye karşı halkı uyarmak ve seferber etmek için hilal biçimli çörekler pişirip dağıtmışlar. Ne tuhaf! Bu kahvaltı çöreği Avrupa'yı Allah'ın oğullarından kurtarmış. Türkler Viyana kapılarından geçmeyi başarsalardı bir düşünün Batı uygarlığına neler olurdu? Batı bunu hala unutmaz. Süleyman çocuklara tekrarlatıyor. Hat sanatı fiziksel bir aletle yaratılan, sürekli çalışılarak geliştirilen ve ihmal edildiğinde zayıflayan kutsal bir geometridir. Kadri kelimeleri defterinin sonundan başına doğru süslü bir yazıyla kopyalıyor. Sağdan sola doğru. Tıpkı aklının işleyişi gibi sağdan sola doğru. Tıpkı hayatının geri kalanında her şey değiştiği zaman da olacağı gibi sağdan sola doğru. Ama Alaaddin'in gözleri uzaklara kayıyor. Limanı terk eden gemileri sayıyor tek tek. 47, 48, 49. Kelimeler onu ilgilendirmiyor. Rakamların oluşturduğu, yeniden, tekrar tekrar oluşturduğu büyüyle ilgileniyor. Hesaplara çoktan başladı bile. Gözleri, kıtaları, takım yıldızları, burçları tarıyor. ''Nerelere daldın gittin oğlum?'' diye soruyor Süleyman. ''Ege Denizi'nin ötesinde ne var? Akdeniz. Onun ötesinde Atlas Okyanusu. Ya onun ötesinde Amerika, Christoph Kolomb'un keşfettiği yeni kıta. Peki ya Kızılderililer? Onlar zaten oradaydılar. Orada önceden insanlar varsa bir yer nasıl keşfedilir ki? Orası zaten onların. Doğru söylüyorsun oğlum. Dışarıda bir velvele kopuyor.'' Çarşaflara bürünmüş kayıklardan ve atlı faytonlardan inen kadınların cıvıl cıvıl sesleri çalışma odasına kadar uzanıyor. Hu hu hu Esma Hanım evde misin? Misafirlerin poğaçalarını alıp hamama, getirdikleri yemekleri de mutfağa götürüyorlar hizmetçi kızlar. Sonra kadınlar yaşmaklarını açıyorlar. Esma onları iki yanaklarından öpüp sedirlere oturtuyor. Minik fincanlarda yeni çekilmiş Türk kahvesi ikram ediyor. Nasılsınız? İyiyiz hamdolsun. Ya siz nasılsınız? Hamdolsun. Bir şikayetimiz yok. Oğlanlar nasıl? Onlar da iyiler. Şükürler olsun. Evdekiler nasıl? İşte. Bizimkinin şımarık yeni karısı kıskançlık nöbetleri geçiriyor. Hayırdır anlatsana. Hadi. Sorma. Çiçeği burnunda gelin. Erkeklerin gece gezinmelerine alışık değil. Ama yakında burnu sürtülür. Yaşlıca bir kadın ağlamaya başlıyor. Oğlum askere gitti. Vah vah. İyi ama harp bitmişti. Yakında yenisi başlayacakmış, öyle diyorlar. Bu minval üzere konuştukça konuşuyorlar. Derken birer birer merdivenlerden inip hamama koşturuyor, ılıklık bölümüne giriyorlar. Orada soyunup takınıyorlar, giyiyor, yumuşacık havlulara sarınıp terleme odasına giriyorlar. Orada gün boyu yayılıp yatıyorlar. Gümüş renkli bir sis içinde memeleri ve kalçaları saçılmış, mermer kurnalardan kepçe kepçe sular doldurarak daracık giderlere oluk oluk kınalı sular akıtarak kıllarını döktükleri kötü kokulu çamurlu suları yasemin ve lavanta parfümleriyle karıştırarak sahte kahkahalarının su buharıyla susturularak hamamın kubbesine doğru lokum pembesi renginde yükselmesini seyrediyorlar. Birbirlerinin vücutlarını ponza taşı ve lifli keselerle ovarak gökkuşağı rengindeki sulara, ayaklarının altından yumurtadan yeni çıkmış kurbağalara benzeyen sicim sicim kirler akıtarak yıkanıyorlar. Ayrı bir köşede yaşlı kadınlar bakır kaselere mavi toz döküyor ve hazırladıkları çiviti fosforlu bir parlaklık alsın diye beyaz saçlarına sürüyorlar. Sonra mermer kurnada iç çamaşırlarını yıkıyorlar. Kadınlar birbirlerini seyrediyorlar. Yaşlı kadınlar genç kızların bedenlerini seyretmekten zevk alıyorlar. Ama onların pırıl pırıl cütlerini, bebek emzirmemiş memelerini, bozulmamış mahrem yerlerini kıskanıyorlar aynı zamanda. Genç kızlar kem gözlerden korunmak için bileklerine nazar boncukları takmışlar. Gözleri kat kat kırışıklık dolu bedenlere, çeşit çeşit memelere, bacakların birleştiği yerdeki V şekillerine mıhlanan çocuklar ise ağızları bir karış açık, herkese bakıyorlar. Ağda uzmanı olan bu kadınlar, şekerli limonla hazırladıkları kıl yolucu macunu kadınlık organlarına, kollarına, bacaklarına, hatta burun deliklerinin ve kulaklarının içine yapıştırıyorlar. Vücutlarında ne kadar tüy varsa acıdan inleye inleye hepsi yolunuyor. Allah kadını tüysüz yaratmış ama o büyük günahı işledikten sonra vücudu hayvan gibi tüylenmiş. Tüyler günahının hatırası olarak kalmış. Onun için kadınlar tüylerini temizlemek zorundadırlar. İşte burada hayat her gün hemen hemen böyle geçer. Ama bugün biraz farklı. Çünkü İskender geldi. Esma'yı çocukları da alıp Bursa'daki İpek Çiftliği'ne götürmeye ikna etmek için geldi. Müttefik kuvvetlerinin yakında İzmir'i işgal edeceği yolda söylentiler duymuş. Ailenin Bursa'da daha emniyette olacağından emin. İskender bir yandan da bazı işlerini takip ediyor. Kendisini ziyarete gelen bir iş ortağı olan Ferit adlı adam, yukarıya çıkmadan önce gizlice çamaşırhaneye dalıp duvarda kendi açtığı küçük bir delikten hamamı dikizliyor. Atar damarları zehirli bir gazla dolmuş gibi atıyor. Kadınların mahrem çıplaklığını seyrederken nefesi kurşun gibi ağırlaşıyor. Elleri pantolonunun ceplerine dalıyor, garip kasılmalarla titriyor. Aylardır koridorlarda Esma'nın kokusunun peşinden gidiyor Ferit. Esma'nın az önce geçtiği odaları kokluyor, duvarları yalıyor, perdeleri elliyor. Dalkavukça kötü niyetli ve çirkin emelleri olan bir adam. Öğleye doğru üstünden buhar tüten bedenler serin çinilere uzanıp yatıyor. Dışarıdan, ta uzaklardan, kadınlara dost olmayan bir dünyadan müezzinin güzel erkek sesi yankılanıyor. İlahi kudretin içli şarkısı göklere yükseliyor. O sırada kadınlar bir halka oluşturup avuçlarını açarak gizemli dualar mırıldanıyorlar. Öte yandan kocaman kilerde hizmetçi kızlar elleri una ve yumurtaya bulanmış harıl harıl çalışıyorlar. Büyük büyük kağıt inceliğinde açtıkları hamurları içlerine patlıcan, fıstık ve kuş üzümü doldurup rura haline getiriyor ve büyük tepsilere döşüyorlar. Ayak oğlanı Şükrü tepelerinde sütun başlarını tutan heykeller gibi iki elinde birer tepsiyle köşe başındaki taş fırına koşturuyor. Yürüyüşündeki kusursuz dengeyi, sarı tüylü adeleli kollarını, sarışın bıyığını gören kızlar kızarıyor, kıkır kıkır gülüşüyorlar. Şükrü'yü gören Gonca'ya ateş basıyor ama delikanlının aklı onun güzel endamlı kardeşi Ayşe de Şükrü her gün şafak vakti fırına gitmeden önce bekçi patikasından gizlice geçip Ayşe'nin penceresinin önüne geliyor. Pencerenin demirleri onları ayırıyor ama aralarında yalnızca bir kol mesafesi kalıyor. Ayşe önce bir memesini, sonra diğerini açıp gösteriyor oğlana. Şükrü bazı günler kıza pekmez getiriyor. O zaman Ayşe Şükrü'nün memelerine dokunup mıncıklamasına izin veriyor. Şükrü bazen de tahin getiriyor. Müthiş bir hazla kumrular gibi şakıyıp civeleşmeleri dallara tünemiş kumruları andırır. Akşamüstü İskender Ferit'e meze ve rahi ikram ediyor. Dervişlerin beyaz yazı yani görünmez mürekkep yedikleri şeffaf sıvıyla kafayı çekiyorlar. Ferit bir tabak dolusu zeytinin çekirdeklerini tombul parmaklarıyla çıkarıyor, pencereden dışarı bakıyor. Oğlanlar Süleyman'ın uzaklaşmakta olan kayığına el sallıyorlar. Çocukların daha iyi bir eğitime ihtiyacı var diyor Ferit İskender'e. Neden onları mektebe göndermiyorsun? Hemşirem özel öğretmeni tercih ediyor. Süleyman akıllı bir adam, eğitimli, hünerli. Oğlanlar da onu seviyor. Ama eli ekmek tutmuyor diyor Ferit. Cebi delik, beş parasız, saçları omuzlarına inmiş. O dejenere gavurlarınki gibi kıyafetlerle geziyor. Sefih fikirleri var. Bir gün babalık etmeyi ümit ettiğim çocuklar için kötü örnek oluyor. Yok canım diyor İskender. Adamın lafını duymazdan gelerek rakısından iri bir yudum alıyor. Bu yüzsüz herife kız kardeşini geri götürme planlarından söz etmeyecek. Süleyman iyi adamdır, samimidir, dürüsttür, terbiyelidir, efendi adamdır. Günahkarlığa göz yumarsan tabii. Ne demek istiyorsun? Hiç, etrafta söylentiler dolaşıyor da. Sinsi, alaycı bir gülümseme. Ferit, İskender'in kulağına bir şeyler fısıldıyor. İskender'in kaşları çatılıyor. Ferit'e gitmesini emrediyor. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Christoph Kolomb, KRISTOFKOLOMB